sayfa 265. Ama bunları bize açıklamaktan kaçındınız. Haklısınız efendim. Bunun mensup olduğunuz teşkilata karşı işlenmiş bir suç olabileceğini hiç düşünmediniz mi? Boris gittikçe sıkıştırıldığını hissediyordu. Yine de büyük bir soğukkanlılıkla cevap vermeye çalıştı. Kanımca ortada bir suç yoktu. Zira o sırada Mihail Kuznetsov'u suçlayacak herhangi bir olayı bana zikretmediniz. Kısacık boylu Yuri Homolko'nun kaşları çatıldı. Bu ciddi bir cevap olarak kabul edilemez Ajan Tretyakov diye homurdandı. Fakat ne yazık ki öyle. Buradaki sorgulanmam sırasında Sayın Birinci Müdür Mihail'in neyle suçlandığı hakkında tek kelime etmedi. Fyodor Petrovski mırıldandı bu defa. Doğru, sana niçin onun peşinde olduğumuzu söylemedim. Ama İstanbul'da kaybolduğunu ve muhtemelen Türk istihbaratına sığındığını açıklamıştım. Bu kadarı sevgili arkadaşından şüphelenmene yetmedi mi? Boris tüm cesaretini toplayarak cevap verdi. O sırada yetmedi efendim. Odada buz gibi bir hava esti. Sorgulama yapanlar birbirlerine baktılar. Boris aksi tabiatıyla maruf Homolko'nun parlayacağını sandı. Oysa Fyodor Petrovski gayet mülayim bir sesle mırıldandı. Yani bana inanmadın mı? Size inanmamaktan ziyade arkadaşıma olan güvenim kafamı karıştırdı. Mihail'in yabancı bir istihbarat örgütüne sığınacağını hiç aklım kesmiyordu o sıralar. Boris böylece gerçekleri sonradan anladım imajını odadakilere vermeye başarmıştı. Birinci müdür sordu. Moskova'dan ayrılmadan önce Tamara Kuznetsov size bir şey teslim etti değil mi? Ajan hiç tereddüt etmeden karşılık verdi. Evet efendim, bir anahtar. Anahtar mı? Ne anahtarı? Şifre anahtarı mı? Hayır efendim. Alelade eski bir anahtar. Sorgulamayı yapanlar tekrar sessizce bakıştılar. Neyin anahtarıydı bu? Diye homurdandı Homolko. Podyupya'daki bir kasanın. Çok ilginç. Devam edin Ajan Tretyakov. O anahtarı hemen tanımıştım. Granit Kafa dediğimiz zeka özürlü çocukluk arkadaşımızın babasına ait bir kasanın anahtarıydı. O zaman Mihail'in benim bu kasaya ulaşmamı istediğini kavradım. Ama içimde bir takım kuşkular da uyanmıştı. FSB hala çözemediğim ve bana açıklanmayan bir nedenle Mihail'in peşindeydi ve çocukluk arkadaşım o anahtarı kendisine ulaştırmam için beni Podyupya'ya çekmek istiyordu. Aklımın karıştığını itiraf etmeliyim ama hala hakim düşünce Mihail'in suçsuz olduğu yolundaydı. Yine de aklımdan geçenleri Mihail'in karısını açtım ve kocasının siyasi bir suça bulaşıp bulaşmadığını sordum. Fyodor Petrovski sordu. Bayan Kuznetsov size ne dedi? Tamara'nın adını geçmeye başlaması Boris'i heyecanlandırmıştı. Her şeyden önce sorgulama heyetinde Tamara'nın tamamen masum olduğunu kanıtlamak zorundaydı. İçini çekti, sonra en inandırıcı sesiyle mırıldandı. Kocasının asla vatan haini olamayacağını söyledi. Ama ne yazık ki Bayan Kuznetsov da bu konuda benim gibi yanılmıştı. Kocasının bir takım kötü emellere bulaştığını bilmiyordu. Sizlere çok önemli bir hususu özellikle belirtmek isterim. Tamara Kuznetsov tamamıyla masumdur ve son ana kadar kocasının giriştiği alçakça teşebbüsten haberdar olmamıştır. Homolko yine homurdandı. Bu bana inandırıcı bir iddia gibi gelmiyor. Yoksa Tamara Kuznetsov'u korumaya mı çalışıyorsunuz? Boris karşısındakilerin böyle bir düşünceye kapılacaklarını tahmin etmişti. Kesinlikle hayır dedi. Zaten kendisini pek uzun boylu tanımazdım. Ancak gelişen bu olaylar nedeniyle aramızda mecburi bir yakınlaşma oldu. O zaman da kadıncağızın hiçbir şeyden haberi olmadığını anladım. Homolko tekrar sordu. Söylediklerinizin doğru olduğunu varsaysak bile, bir hususu daha öğrenmek istiyorum. Podyupya'ya giden trende nasıl oldu da birden ortadan kayboldunuz? Bunu nasıl başardınız? Zira o trende sizi daima gözetleyen 4 adamımız vardı. Boris hafifçe gülümsemeyi başardı. Benim de deneyimli bir ajan olduğumu unutuyorsunuz efendim. Trenin hareketinden az sonra FSB'nin peşimize taktığı ajanları tespit etmiştim. Sorunuza gelince cevabı oldukça basit. Bayan Kuznetsov'la trenden atladık. Hareket halindeki bir trenden. Evet efendim. Üniversitede doçent olan bir kadın ha, buna inanmak biraz zor. Podyupya doğumlu olduğumu biliyorsunuz, o yöreyi çok iyi bilirim. Kasabaya yaklaşırken tren çok büyük bir rampayı tırmanır, hız çok düşer. Çocukluğumuzda da arkadaşlarımızla eğlence olsun diye sık sık yapardık bunu. Bayan Kuznetsov da başardı. Ne var ki ayak bileğini incitti. Fyodor Petrovski yeniden lafa karıştı. Anahtarını götürdüğünüz kasada ne vardı diye sordu. Size Podyupya'dan ittiğim telefonda da söylediğim gibi bir disket. Boris o ana kadar hiç soru sormayan tanımadığı iki adamın heyecanlandığını yüz ifadelerinden anladı. Birbirlerine bakıp duruyorlardı. Petrovski sinirli bir şekilde söylendi. O disketi gördünüz mü? Hayır efendim. Çok tuhaf. Madem anahtar elinizdeydi neden kasayı açıp bakmadınız? İşin bu noktası biraz karışık efendim. İzahı da müşkül. Anlayamadım nasıl yani merak etmediniz mi? Etmesini ettik. Özellikle de Bayan Kuznetsov kasayı açmam için ısrar etti. Öyleyse neden açmadınız? Granit kafa yani zeka özürlü çocukluk arkadaşım Igor yüzünden. Homolko neredeyse hiddetinden ayağa fırlayacaktı. Ne diye bağırdı. Rusya'nın bu denli hayati bir sorununu açıklayacak bir disketi geri zekalı bir aptal yüzünden mi kasadan çıkarmadın? Boris kızardı. Aslında Podyubye'deki tutumunun hatalı olduğunu kendisi de kabul ediyordu. Ama Igor'un verdiği söze gösterdiği sadakati izah etmek çok zordu. Karşısındakilerin bunu anlamayacaklarından kesinlikle emindi. Başka bir yol denedi. Igor onu Mihail'den başka kimseye vermeyeceğini söyledi. Igor çok iri yarı, dev gibi bir adamdır. Onun fiziki güç kullanarak bertaraf etme şansım yoktu. Çaresiz beklemek zorunda kaldım. Homolko tekrar kükredi. Yanında silahın da mı yoktu? Çocukluk arkadaşıma silah çekemezdim. Ayrıca o da Bayan Kuznetsov gibi olaylardan tamamen habersiz biriydi. Homolko bu defa hiddetle ayağa fırladı. Bu gafletinden dolayı seni meslekten tart etmeliyiz. Ne denli bir hata yaptığını farkında mısın? Şimdi evet ama o an değildim. Zira disketin ne ihtiva ettiğini bilmiyordum. Bu mazeret olamaz. Az evvel tecrübeli bir ajan olduğunu söylüyordun. En azından disketin önemini düşünmeliydim. Haklı olabilirsiniz efendim. Gerilen havayı yine birinci müdür yatıştırdı. Peki neye beklediniz Ajan Tretyakov diye sordu. Boris şükranla birinci müdüre baktı. Sonra tane tane konuştu. Basit bir mantık yürüttüm efendim. Kasayı açsam bile içinde bulduğum şeyi Mihail'e verme şansım yoktu. Zira Mihail kayıptı ve nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Arkadaşımın istediği anahtarı Podyubye'ye getirmiştim. Mihail'in kuvvetli bir ihtimalle oraya geleceğini düşündüm. Yapılacak tek şey beklemekti. İtiraf etmeliyim ki o sırada çeşitli olasılıkları da düşünüyordum. Ne gibi olasılıklar? Şu veya bu şekilde Mihail'in başı FSB ile dertteydi. Sanırım asıl hatayı o sırada yaptım. En olmayacak şeyi aklıma getirdim. Neyi? Boris'in yüzüne yine kan hücum etti. Kullanacağı kelimeleri çok iyi seçmesi gerektiğini biliyordu. Fısıldarcasına devam etti. Mihail'in bir şekilde FSB'nin en üst kademelerinde devlet aleyhine bir komplo hazırlandığını öğrenmiş olabileceği fikrine saplandım. Zira FSB onu ele geçirmek için büyük bir kampanya başlatmıştı ve ben hala arkadaşımın masum olabileceğini düşünüyordum. Homolko tekrar lafa karışarak çok aptalca diye söylendi. Ama ses tonu biraz daha yumuşamıştı sanki. Bu Boris'in dikkatinden kaçmadı. Evet efendim, düşüncem cidden aptalcaydı. Böyle bir olasılığı asla düşünmemem gerekirdi. Birinci müdür söylendi. Devam et Tretyakov. Sonra ne oldu? O gece Mihail aldığımız ufak çiftlik evine geldi. Doğrusu hiç şaşırmamıştım ama beni asıl hayrete düşüren şey yanındaki adam oldu. Adam mı? Kim vardı yanında? Türk istihbaratından bir ajan. Odadakiler büyük bir şaşkınlıkla tekrar birbirlerine baktılar. Neden sonra birinci müdür sert bir sesle söylendi. Niye bunu telefonda bildirmedin bana? O an şartlar müsait değildi efendim. Zaten FSB elemanı Andrei Soldato beni potansiyel bir suçlu gibi görüyor. Trende elinden kaçtığım için bana nefret duyuyordu. Fyodor Petrovski kendi kendine söylendi. Önce CIA, şimdi de MIT, ha? Lanet olsun. Endişelenmeyin efendim. Zira MIT ajanında Mihail'e güvenmiyordu. Gözlerini kırpıştıran birinci müdür homurdandı. Dur, birer birer anlat. Senden yorum istemiyorum. Mihail gelince neler oldu? Birden her şey karıştı efendim. Mihail'in acelesi vardı ve kasanın içindeki disketi alıp hemen gitmek istiyordu. Ondan bir açıklama yapmasını istedim. Söylediği şey tüylerimi diken diken etti. Ne dedi sana? Başta siz olmak üzere bazı devlet ileri gelenlerinin Başkan Putin'e suikast teşebbüsünde bulunacağınızı ve disketin içinde de bu komploya karışanların listesi olduğunu söyledi. Birinci müdür sükunetle sordu. İnandın mı ona? Sayın müdürüm, inansam Podyubye'den size o telefonu etmezdim. Devam et, güvendiğin arkadaşına nedeni inanmadığında açıkla. Çok basit. Zira Mihail başta karısı olmak üzere bütün eski arkadaşlarını bir kalemde silmişti defterinden. Bize hakaretler yağdırarak esir aldı ve hepimizi bağladı. Karısını da mı? Evet efendim, onu da. Ama asıl uyanmama sebep olan şey sizlerin eski komünist rejimi geri getirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunacağınızı iddia etmesi oldu. Neden inanmadın ona? Geçerli bir sebebim vardı. O vesileyle Mihail'in sizin muavinlerinizden biri olduğunu öğrendim. İddiasına göre bu teşebbüsünüzü öğrendiklerinde üç muavininizi de ortadan kaldırmaya kalkmışsınız. Vay hergele diye söylendi Petrovski. Ona inanabilirdim ama trafik kazasında ölen Sergei Uşakov'un eski rejim sempatizanı olduğunu işitmiştim. O zaman uyandım. Mihail onu sizin öldürdüğünüzü iddia ediyordu ama darbeci olsanız kendi muavininizi neden öldürmeye kalkmışsınız ki? Sonra bizi orada kaderimize bırakıp Türk ajanını çekip gitti. Yalnız bu arada ilginç bir başka olay yaşadık. Ne gibi? Mihail çiftlik evinin bodrumunda saklı kasayı açmak için yanımızdan uzaklaştığında Türk ajanın elinde benim silahım, beni ve Bayan Kuznetsov'u bekliyordu. Adamın MIT'e mensup olduğunu ve Türkiye'den çıkışında MIT'in kendisine destek sağladığını bizzat Mihail söylemişti. Ben yine de adamı Türk olduğundan şüphelendim. Bildiğiniz gibi Türkçem iyidir. Adamla Türkçe konuşmaya başladım. Önce pek kavrayamadım ama adam sanki bize yardım etmek niyetinde gibiydi. Biraz şaşırmıştım ama sonra yanılmadığımı anladım. Türk ajan beni bağladığı ipi gevşek bıraktı. Sonra da kaşla göz arası Mihail'e göstermeden elindeki tabancayı cebime soktu. Benim de bir FSB ajanı olduğumu Mihail söylemişti ona. Açıkçası MIT ajanı durumu FSB'ye bildirmem için bana yardımcı oluyordu. Nitekim iplerimden kurtulur kurtulmaz ajan Andrei Soldatov'u bularak sizinle telefon teması kurdum. Odayı yeniden bir sessizlik kaplamıştı. Birkaç dakika kimse konuşmadı. Neden sonra birinci müdür Boris'e dönerek sordu. Söyle bakalım ajan Tretyakov, şimdi ne düşünüyorsun? Boris tevazu ile başını önüne eğerek fısıldadı. Kanımca komplocuların gerçek niyetleri açığa çıkmıştır. Mihail Kuznetsov ya darbeye teşebbüs edecek grubun elebaşlarından biridir ya da FSB bünyesindeki en önemli kişisidir ama hiç kuşkusuz komplonun başka önemli ve güçlü elemanları da var. General Komogrov gibi mi? Evet efendim. Ve ben şunu anladım ki Mihail'in peşinde olduğu diskette asıl darbecilerin adları yazılıdır. Mihail her şeyden önce kendini kurtarmak için bütün bu yollara başvurmuştur. Evet Tretyakov, haklısın diye mırıldandı birinci müdür. Sorgulanmam bitti mi efendim? Şimdilik bitti ama sana soracağım daha pek çok şey var. Şu an kendi aramızda durumu yeni baştan gözden geçirmeliyiz. Çıkabilirsin. Ayağa kalkan Boris sordu. Tutuklu muyum efendim? Yok canım, seni niye tutuklayayım ki? Bize çok yardımın dokundu. Ya Bayan Kuznetsov? Fyodor Petrovski anlamlı bir şekilde gülümsedi. Şimdilik o da tutuklu değil. Bize söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum ajan Tretyakov. Boris içine ılık ılık yayılan duygunun mutluluk olduğunu hissediyordu. Boris sevinç içinde koridora fırlamıştı. Derin soluklar alıyor, hem kendini hem Tamari'yi en azından şimdilik büyük bir beladan kurtardığını düşünüyordu. Beyaz mermerle kaplı uzun koridoru adeta koşar adım aşarak nihayetteki bekleme odasına girdi. Kapıdaki nöbetçi memuru aldırmayarak odaya daldı. Tamara ile Andrei Soldatov uzun tahta bankların üzerinde sorgulama sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Tamara Boris'in sevinç dolu çehresini görünce yakayı sıyırdığını anlayarak hafifçe gülümsedi. Onun adına sevinmişti. Doğrusu kabus gibi geçen şu birkaç gün içinde Boris kendisine olağanüstü yardımcı olmuştu. Tretyakov hızla genç kadının yanına giderek ellerini kavradı. ''Sakın korkma Tamara'' diye mırıldandı. Gözleri neşeyle ışıldıyordu. İçeridekiler tamamen masum olduğumuza ve Mihail'in çevirdiği dolaplarla bir ilgimiz olmadığına inandılar. ''Sana soracakları sualleri hiç çekinmeden cevap ver. Ne biliyorsan söyle.'' ''Doğruyu ama sadece doğruyu söyle. Neler hissettiğini ve dünyanın nasıl yıkıldığını tahmin edebiliyorum ve sana bir tavsiyem var.'' Boris genç kadının hafif nemli nefis mavi gözlerinin içine bakarak mırıldandı. Asla kocanı korumaya kalkışma. Söyleyeceğin herhangi bir yalan seni de tutuklanmana yol açabilir. Beni anlıyor musun? Evet Boris, anlıyorum dedi Tamara. Yine de yürek çarpıntısının önüne geçemiyordu. henüz başına gelenlerin sindirecek zamanı olamamıştı. Tam o sırada bekleme odasının üzerindeki kırmızı lamba yanıp sönmeye başladı. Refakat memuru Tamara'nın yanına yaklaşarak "Lütfen beni takip ediniz Bayan Kuznetsov" diye homurdandı. Tamara ayağa kalkarak son bir defa Boris'e baktı. Ajan yeniden onun ellerini kavramış, moral ve cesaret vermek istercesine uzun parmaklarını hafifçe sıkmıştı. Genç kadın ürkek ve çekingen adımlarla refakat memurunun peşine takıldı. Uzun koridorda uzaklaşırlarken Boris önleyemediği bir heyecanla arkalarından bakıyordu. Her şeye rağmen o içeriden çıkıncaya kadar rahat etmeyecekti. Tamara hala aksıyordu. Ayağını sıkan çizmelerini sırtındaki eski giysilerini değiştirecek vakti olmamıştı ama bu haliyle bile çok güzeldi. Bundan sonra neler olacağını henüz kestiremiyordu Boris ama tek bildiği şey bu kadını asla unutmayacağıydı. Hiç kuşkusuz hayatına bir sürü kadın girip çıkmıştı ama o hiçbirine Tamara'ya duyduğu ilgiyi duymamıştı. Herhalde aşk denen şey bu olmalı diye iç geçirdi arkasından bakarken. Bir bakıma buna inanmakta zorlanıyordu. Tamara'yı bu maceradan önce de Mihail'in yanında birkaç kez görmüş olmasına rağmen hiç bir seferinde böyle duygulara kapılmamıştı. "Size içeride ne sordular Ajan Tretyakov?" diyen Soldatov'un sesiyle irkildi birden. Onun odadaki varlığını unutmuştu. Zihni ve duyguları o kadar yoğundu ki soruyu anlamamış gibi adamın yüzüne baktı. "Ne?" dedi. "İçeride size ne sordular?" diye soruyu tekrarladı adam. "Şundan bundan işte, rutin sorular." Soldatov hayretle Boris'i süzdü. Açıklama yapmamasına bir anlam verememişti. "Yuri Homolko da içeride mi?" "Kim?" "İkinci müdürümüz Yuri Homolko." "Ha, o mu? Evet, o da orada." Andrei Soldatov'un yüzünün sarardığını gören Boris keyiflendi. "Onun emrinde mi çalışıyorsun?" "Evet efendim." "Trende seni peşimize o mu takmıştı?" Soldatov utanmış gibi başını salladı. Boris'in onunla laflayacak hali yoktu. Adamı korkusuyla baş başa bırakıp koridora çıktı. Tamara'nın sorgudan çıkmasını bekleyecekti. Ama sorgulama tahmininden uzun sürdü. İlk yarım saatten sonra endişelenmeye başladı. Kadıncağız kocasının faaliyetleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Acaba ona inanmamışlar mıydı? İnanmış olsalardı sorgulama bu kadar uzun sürmezdi. Boris'in içini yavaş yavaş tedirginlik duygusu kaplamaya başlamıştı. Çaresizlik ve endişe içini kemiriyordu. Petrovski'nin ve Homolko'nun insanı korkutan suratlarını ve sert sorgulama yöntemlerini anımsadı. Ruhen o kadar sarsılmış olan kadın, acaba istemeyerek de olsa ağzından kuşku uyandıracak bir şey kaçırmış olabilir miydi? İkinci yarım saat hiç geçmek bilmedi Boris için. Bir saatin sonunda kapı açılıp da Tamara dışarı çıktığında Boris fena halde irkildi. Genç kadının gözleri ağlamaktan kan canağına dönüşmüştü.